Ayrım 23, Rehine, Elizabeth Lowell, sayfa 269. Lomas Santa Fe, Pazartesi, 00.12, 45. bölüm. Faroe olduğu yerde öylece durarak yeniden olasılıkları hesapladı. İyi değildi ama şaşırtıcı da değildi. Ağaçların arasındaki adam bir çeşit kamuflaj giymişti. Sırtında duran uzun silahı gerçekten onu kullanmayı beklemiyormuş gibi asılıydı. Faroe'nin bulunduğu yere bakınca ay ışığı hafif bir parlamayla adamın solgun yüzünü belli belirsiz ortaya koydu. Profesyonel bir gece avcısı, bu iş için tamamen donanmış. Adamın silahı eve doğrultulmuş olsaydı Faroe onu indirecek bir yol bulurdu. Ama bu davetsiz misafir kiralık katilden çok sıkılmış bir korumaya benziyordu. Peki bu kimin işi, kim kimi beceriyor ve hangi aletlerle? Faroe hareketsiz bir şekilde adamı görüş alanından çıkarmaksızın başını çevirerek çevreyi etraflıca gözden geçirdi. Saklanabileceği noktalara özel bir dikkatle baktı. Ağaçların sırasındaki adam hafifçe boğazını temizledi. Sigara içen birinin hareketi bilinçsizce farkında olmadan ve yanlış durumlarda ölümcül olabilecek bir hareket. Kötü operasyon disiplini. Fakat bu hareketi nedense adamın kendini rahat hissettiği fikrini verdi Faroe'ye. Grace çoktan varmış olmasına rağmen asıl operasyon başlamamıştı. O zaman hedefi ne ya da kim? Faroe iki uygun gözlem yeri daha fark etti. Biri evin kuzeyindeki çalılıkların arasında, diğeri ise otlak alanda. Faroe ahırı incelemeye henüz başlamıştı ki, kısmen açık samanlı kapısının ilerisinde kısa süreli yeşil bir parlama gördü. Sabırsız bir keskin nişancı tüfeğinin dürbününün kapağını açmıştı. Onu ele veren fosforumsu ışık gözlerini ve alnındaki bereyi hafifçe aydınlattı. Son bir kez büyüleyici aletin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istemişti. Bunların disiplini gerçekten kıçlarına tekmeyi hak ediyor. Faroe bu sorunun sebebini biliyordu. Çok fazla antrenman yapıp gerçek bir görevde hiç bulunmamış olmalarından kaynaklanıyordu. Tamam, demek ki büyük ihtimalle bir çeşit hükümet saha ofisinin düşük eforlu silahlı bir takımıyla karşı karşıyayız. Normal takibin bir adım ilerisi ama çok da zorlanıyorlar. Faroe'nin bu operasyonu böylesine kolay fark etmesinin tek sebebi kimsenin arka tarafı gözetlemiyor oluşuydu. Çok fazla kuru eğitim, gerçek göreve yeterince çıkmamak. Yeşilimsi parlamayı gören bir tek Faroe değildi. Ağaç sırasının aşağısında hafif ama sinirli bir ses duydu. Numara 3, ışığın görünüyor. Dürbünün kapağı hemen kapatıldı. Faroe kendini herhangi bir St. Kilda operasyonunun ortasında bulmuş olsaydı, görüldüğü yerde takım kaptanı, keskin nişancı ya da sigara içen tarafından vurulmuş olurdu. Keskin nişancı dürbününün kapağının kapalı tutulması gerektiğini, takım lideri ölüm kalım meselesi olmayan bir durum haricinde telsizin sesinin kapalı tutulması gerektiğini bilmeliydi. Ve böyle bir görevde sigara içen bir adam işaret fişeği atmış sayılırdı. Lomas çiftliğinde karanlığın arasına dağılmış gözetleme ekibi hayatını sürdürmeye çalışan, çeşitli yetenekleri olan elemanlardan kurulmuştu. Bazıları diğerlerinden daha etkiliydi. Sadece insanlar. Sivillerin bunu anlamakta güçlük çektiği bir gerçekti. Bunu ve hükümetin en düşük ücretle görevlendirme yaptığını. Faroe aklından çeşitli senaryolar üreterek gölgelerin arasında kaldı. Eğer hedef Grace olsaydı adamlar o vardıktan sonra harekete geçer ya da evin içinde beklerdi. Bunlar Hector'un adamları mı? Pek olası değil. Güneybatı sınırının iki tarafında çalışan paralı askerler, Zetalar bile olsa İspanyolca konuşurlardı. Tuttukları Amerikalılar olsa bile henüz buna dair hiçbir şey belli etmemişlerdi. Ayrıca Zetalar bu kadar dikkatsiz olamayacak kadar çok iş yapmışlardı. Ted'in işi mi? Olabilir. Ama bu federallerin herkesi takip etmesini ve sonra Grace'i takip etmemesini açıklamaz. Federaller Grace'in burada olacağını biliyordu. Ted'in federallerden haberi var mı? Kırsal otobanda bir aracın spotları kapandı ve yola devam etti. Yüksek ışık veren spotlar iki kez yandı ve söndü. Faroe'nin yakınında gölgelerin arasında bir ses elindeki telsize konuştu. Birinci harekete geçti. 30 saniye içerisinde varacak. Kafanızı kaldırın, herhangi bir sürprizle karşılaşmak istemeyiz. Samanlıktaki dürbünün yeşil ışığı tekrar belirdi. Faroe dürbünün sihirli gözüyle karanlığı gözetleyen tüm çevreye hakim keskin nişancıyı izledi. Tüm çevreye hakim. Tamam, Faroe derin bir nefes aldı. Silahlı ekip bir tutuklama yapmak için burada değil, bir operasyonu koruyorlar. Araç çakıl yolun sonunda belirdi. Evin önündeki aydınlatılmış trafik çemberinin etrafında döndü. Oldukça büyük, siyah bir Suburban. Ama karanlıkta Hector'un adamlarının kullandığı lanet olası Escalade'e benziyordu. Maçoizmle alakası olsa gerek. Ve ışıkları kapatılmış siyah araç gece karanlığında yok oldu. Suburban ön kapıyı geçti ve kaçış rotasının engellenemeyeceği bir noktaya gelinceye kadar durmadı. Sürücü rehine kaçırma konusunda eğitimli bir profesyoneldi. ''Birinci gidebilirsin'' dedi telsizdeki ses. ''Franklin'in en son indiğinden emin olun.'' Suburban'ın spot ışıkları keskin nişancı ve diğer ekipte aynı telsiz frekansın olduğunu doğrulamak için bir kez daha yanıp söndü. Tüm bunlar sadece bir adam içindi. Theodore Franklin. Federaller, kötü kombinasyon. Faroe tekrar gölgelerin arasında süzüldü. Kendini şu anda gösterseydi hayatında göreceği son şey keskin nişancının tüfeğindeki dürbünün yeşil ışığı olurdu. Suburban'ın sürücüsü araçtan indi ve etrafa göz gezdirdi. Bir şeyler homurdandı ve aracın ön koltuğundaki bir diğer adam indi. İki adamın da üzerinde koyu renkli, göğsünde ve sırtında parlak renkli harfler olan rüzgarlık vardı. Polis baskın ceketleri. Tıknaz ve hafif tuhafça bir adam aracın yan taraftaki kapısını açarak dışarı çıktı. Diğer iki polis onun iki yanına geçti ve kapıya doğru ona eşlik ettiler. Ted olmalı, piç kurusu. Franklin düz tabanmış gibi yürüyordu, neredeyse bacakları zincirli gibi. Onun arkasından araçtan dördüncü bir adam çıktı. Takım elbise giyiyor ve ay ışığını yansıtacak kadar parlak deri bir çanta taşıyordu. Dünyanın sahibiymiş gibi yürüyordu. Polislerden biri sert bir şekilde ön kapıya vurdu. Ses geceye dağıldı. Faroe'nin sağ tarafından takım liderinin sesi duyuldu. Kadın mutfakta, şu anda ön kapıya yöneldi. Faroe Grace'in bir keskin nişancı tüfeğinin teleskopik dürbününden gözetlendiğini bilmemesinden memnundu. Görevli kapıya tekrar vurmak üzereydi ki kapı aralanarak açıldı. Grace hol ışıkları arasında belirdi. Açıkçası yapmaya zaman bulamadığı tek şey Mercedes'in devir işlemlerini tamamlamak değildi. Çiftlikte kıyafetlerini de bırakmış olmalıydı ki üzerinde şu anda siyah bol pantolon, siyah bluz ve topuksuz ayakkabılar vardı. Faroe'nin duyamadığı bir şeyler söyledi. ''Bayan Franklin, resmi bir iş için buradayız.'' dedi adamlardan biri. Güçlü sesi gecenin içine oldukça net bir şekilde dağıldı. ''İşbirliği yapmanız sizin yararınıza olur.'' Grace geri çekildi ve adamların içeri girmesine izin verdi. İkinci polis veranda ışığı altında içeri girerken Faroe baskın ceketinin arkasında parlayan yazıyı gördü. ''Birleşik Devletler Subayı.'' ''Kapı kapandı, pekala, demek öyle.'' Bu polisler sıradan polisler değildi. Mahkemeleri önemli belgeleri, transfer edilen mahkumları korur, kaçakları takip ederlerdi. Ve tanık koruma programı denilen oldukça özel bir programı yönetirlerdi. Franklin kendisini gecikmeyi bir sanat haline getirmiş bürokratik bir sistemin içinde buldu. Ancak Lane'in yaşamak için 12 saatten sadece biraz daha fazla zamanı vardı. Ve artık bütün kartlar açılmıştı. Lomas, Santa Fe, Pazartesi 00:20, 46. bölüm. Faroe kamuflaj giymiş adama doğru döndü. ''Hey sen, ağaçların arasındaki, özel mülkte izinsiz bulunuyorsun. Ellerini yukarı kaldırarak oradan çık.'' İlk cevap sessizlikti. Adam yavaşça kafasını Faroe'nin bulunduğu yere doğru çevirdi. Aynı sırada sağ omzu aşağı doğru indi. Ağır makineli tüfeğini omzundan indiriyordu. ''O silaha uzanırsan ölürsün.'' dedi Faroe açıkça. Adam öylece kala kaldı. ''Onu görebiliyor musun?'' dedi telsizden gelen ses. Yanıt olumsuz olmalıydı ki adam yavaşça ellerini havaya kaldırdı. ''Bizler resmi görevde olan federal polis ajanlarıyız.'' dedi adam. seni görebileceğimiz bir yere çık. İsterseniz üçüncü galaksiden uzaylılar olun. Ne olduğunuz beni ilgilendirmiyor. İzinsiz giriş yaptınız ve silahlısınız. Hayatımdan endişe ediyorum ve sizi olduğunuz yerde vurmak için her hakka sahibim. Saklandığın yerden geri geri çık ki seni görebileyim. Birkaç saniye sonra adam yavaşça yerinden doğruldu. Ellerini görülebilir tutarak bulunduğu yerden çıktı. Ay ışığında Faroe adamın sırtındaki sarı parlak harfleri görebiliyordu. Bir diğeri daha. ''Sırtımdaki yazıyı görebiliyor musun?'' diye sordu adam. ''Kim olduğumuzu anlayabilirsin.'' ''Benim ne kadar salak olduğumu düşünüyorsun. Bu gibi şeyleri eBay'den bile satın alabilirsin. Geri geri yürümeye devam et.''
''Akıllıca davranmıyorsun.''
Hedef vurma talimlerinde uzmanlaştım ki bu da bana gereken tek akıllı hareket. Geri gel. Adam yavaşça geri gelmeye devam etti. Faroe'ye 2 metre kadar yaklaştığında Faroe adamla ambar arasında kalacak şekilde bulunduğu gölgeden çıktı. Sabanlıktaki keskin nişancına elini tetikten çekmesini söyle dedi Faroe. Adam ayakta hareketsiz dursa da tek kelime etmedi.
Söyle ona.
Ateş etmeyin dedi adam, arkasına bakmaya çalışarak yavaşça dönmeye başladı. Faroe hafif ışıkta adamın kulağından sarkan mikrofonu gördü.
Önüne bak diye çıkıştı Faroe.
Bizler federal subaylarız, kendini büyük bir pisliğe bulaştırıyorsun.
Siz zaten o pisliğe kendi ağızlarınızı çoktan sokmuşsunuz dedi Faroe. Sen ve ben şimdi eve doğru yürüyeceğiz ve kimin neyi neyle kime yaptığına yargıcın karar vermesini sağlayacağız.
Sen onun koruması mısın?
Bu adama ödülü verin. Ben senin gölgenden yürüyorum. Yani adamlarına Ruby Ridge olayını ve kötü vuruşlar yapan keskin nişancılara neler olur hatırlat.
Adam yargıcın koruması diye bağırdı adam. Ateş etmeyin, içeri giriyoruz.
Ağaç sırasının arasından çıkıp ön taraftaki çimenlere yönelen Faroe yakın bir şekilde adamın arkasında kaldı. Dürbünün hedef artısının kendisini izlediğini hissettiğinde kafasındaki deri hafifçe karıncalandı. Sağ elini dirsekten bükülmüş şekilde silah tutan bir adamın pozisyonunda tuttu. Aradaki tek fark bir silahının olmamasıydı ve içeri girinceye kadar kimsenin bunu fark etmemesini umut ediyordu. Adam verandaya adımını atar atmaz ön kapı aralanarak açıldı. İçerideki adam telsiz konuşmalarını dinliyordu. Bacağına yakın bir yerde her an çekmeye hazır olduğu bir tabanca tutuyordu.
''Sakin ol'' dedi Faroe. Sonra ışığa doğru yürüdü ve boş ellerini gösterdi.
''Oh lanet olsun'' diye homurdandı kamuflajlı adam.
''Kimseye bahsetmezsen ben de bahsetmem'' dedi Faroe. Eli kaşınan bir nişancı tarafından harcanmadan sadece içeri girmek istemiştim.
''Kimsin sen?'' diye sordu telsizli adam. ''Burası federal suç alanı, burada ne arıyorsun?''
Yağmurluğundaki logosunun altında sarı harflerle Harkin yazıyordu.
''Bay Harkin, ben federal mahkemenin bir üyesinin menfaatlerini temsil ediyorum'' dedi Faroe açıkça. ''O üyenin ismi Yargıç Grace Silva. Onun mülkünde bulunmak için gerekli izniniz var mı?''
Federal bir subaya müdahale etmekten tutuklusun ve bu sadece başlangıç. Subayın arkasında holde Grace belirdi. Yalnızca kıyafetlerini değiştirmemiş, sokak kadını makyajını da temizlemişti. Grace en iyi mahkeme salonu sesini takınarak,
''Kimsenin işine müdahale etmiyor'' dedi Grace.
''O sadece işini yapıyor.''
''İşi karanlıkta sinsice gezinmek mi?''
Grace'in gülüşü ateşi bile dondurabilirdi. Gece yarısı terk edilmiş bir evde Ted buluşmak istediğinde ben de birini getirmem gerektiğine karar verdim. Görünüşe göre Ted de aynı şeyi düşünmüş.
Grace'in karanlık bakışları adamın üzerinde gezindi. Faroe yüz ifadesini korudu. Ayrıca Grace'in tüm gücünü ve aşağılamasını adama yöneltmesinden son derece memnundu.
İçeri gel dedi Grace Faroe'ye. Bunlar dürüst federal subaylar. Görünüşe bakılırsa Ted federal olarak korunan bir tanık. Kimse bana hangi davada tanıklık yaptığını söylemese de.
Faroe kapıdaki adam onu durduramadan önce eve girdi. Korunan tanık ha? Biz onlara genellikle ispiyoncu deriz. İyi bir şey alana kadar bir sürü zaman harcarlar.
Grace mesajı aldı ve kendisi de bir tane yolladı. Bu gibi şeylere alışkınım.
Faroe başını salladı ve liderliği Grace'e bıraktı. Faroe karanlık dünyasında yaşıyor olabilirdi ama bu Grace'in dünyasıydı ve o bu dünyada oldukça başarılıydı. Faro ve Grace'i rahat mobilyalarla donatılmış, eğer çiftlik evlerinin salonu olsaydı salon olarak adlandırılabilecek koridorun sonundaki hole kadar takip etti. Diğer yağmurluklu adam büyüleyici oryantal halının ortasında duruyordu. Ceketinde Tolman yazıyordu. Ted Franklin Tolman'ın arkasında onu bir kalkan olarak kullanarak dikiliyordu. Franklin iri yarı cüsseli, alkolü çok seven ama spor yapmayı hiç sevmeyen bir adam görünümündeydi. Üzerinde ince çizgili bir takım ve mokasen ayakkabılar vardı. Yüzü ya içmekten ya da uykusuzluktan şişmişti. Muhtemelen sebep her ikisiydi. Gözleri kan çanağı gibiydi.
''Kim bu adam?'' diye sordu Franklin.
''Sen partiye kendi arkadaşlarını getirdin.'' dedi Grace. ''Ben de kendi arkadaşımı.''
''Kim o?'' diye tekrar sordu Franklin. Tolman'a dönerek ''Kimliğini kontrol ettiğinizden emin olun.'' dedi.
Tolman kaşlarını çattı. ''Siz benim patronum değilsiniz Bay Franklin. Teknik olarak henüz korunan bir şahit bile değilsiniz. Sizinle buraya kadar gelmeyi bile bir lütuf olarak kabul ettik. Bu yüzden siz ve avukatınız anlaşmaya karar verene kadar bana böyle bir ifade takınmayın.'' Franklin tokat yemiş gibi görünüyordu. Omuzlarını dikleştirdi ve cilalı çantız olan dördüncü adama doğru döndü. Merdivenlerden ikinci kattan aşağı iniyordu.
''Anlat onlara Stu'' dedi Franklin.
''Evet Stu'' dedi Grace havalı bir şekilde. ''Bu saçmalığın neyin nesi olduğunu herkese anlat.''
Sturgis etrafa şöyle bir göz attı, bir yabancı gördü ve çenesini kapalı tuttu. Faroe aşırı zengin olan avukata, Stuart Sturgis olması gereken adama baktı. Temiz $200'lık tıraşlı çelik grisi renginde saçları olan adam 40'lı yaşlarının sonundaydı. Üzerine ipekten $2000'lık siyah bir takım ve siyah ipek bir gömlek giymiş, beyaz bir kravat takmıştı. Gangster kıyafetleri yeniden moda olmuş olmalıydı.
''Buldun mu?'' diye sordu Franklin.
Sturgis Faroe'ye bakarak ''Hayır, bu kim?'' diye sordu.
Franklin nerede diyerek sinirli bir şekilde Grace'e döndü.
Ne nerede dedi umursamaz bir tavırla Grace.
Bilgisayar.
Bilgisayar mı? Lane'in bilgisayarından bahsediyor olmalısın. Tüm azizlere gitmeden önce kullandığı bilgisayar mı?
O benim bilgisayarım dedi Franklin sesini yükselterek. Parasını ben ödedim. Lanet olasıca kaltak. Sana bilgisayar nerede diye soruyorum.
Faroe Franklin'e doğru bir hamle yaptı. Tolman, Franklin ve Grace'in arasına geçti. ''Yargıç Silva, biz kocanızın buraya kendine ait bazı eşyaları almasına yardımcı olmak için geldik. Eğer yardımcı olabilirseniz hemen yola koyulacağız.'' Sakin ve kürsüdeki ses tonuyla ''Yasal olarak'' dedi Grace, ''bilgisayar Ted'e ait değil. Ted o bilgisayarı oğlumuza doğum günü armağanı olarak vermişti. Yani bilgisayarı bulsanız bile üstünde hiçbir hakka sahip değilsiniz.'' ''Eğer konuşmanız bittiyse beyler ben uyumaya gidiyorum. Uzun ve yorucu bir gündü.'' Franklin Tolman'ın etrafından dönerek Grace'in üzerine kule gibi yükseldi.
''Lanet olası bilgisayar nerede? Tanrı yardımcım olsun eğer söylemezsen boynunu kırarım.''
Grace Bay Sturgis diyerek soğuk bir şekilde Ted'in sözünü kesti. ''Müvekkilinize temel saldırıyı tanımlar mısınız yoksa ben mi tanımlamalıyım?'' Subay Franklin'i kolundan sıkıca tutup ona ''Bilgisayarın nerede olması gerekiyordu? Gidip kendim bakacağım. Eğer bulursam kime ait olduğuna avukatlarımız karar verir.''
''Yatak odasında, koridorun sağındaki son odada.'' dedi Franklin.
Tolman endişeli bir şekilde Grace'a baktı. Faroe Tolman'ın nasıl hissettiğini anlayabiliyordu. Federal hakimler, federal subayların tanrılarıydı. Tolman bariz bir şekilde onlardan birini kızdırmak istemiyordu. ''Bilgisayara el koymak için gerekli iznimiz var sayın yargıç.'' dedi Tolman elindeki bir kağıdı göstererek. ''Şu anda devam etmekte olan bir araştırma için kanıt.'' Grace kağıdı süratle ve dikkatle okudu. Daha önce bunun gibi birçok belge görmüştü. İzni tekrar Tolman'a verdi.
''Yukarıda hangi bilgisayarı bulursan al ama çabuk ol. Eğer Ted'le birlikte bu kadar çok zaman geçirmek isteseydim hala evli olurduk.''
Tolman merdivenleri ikişer ikişer çıktı. Ayak sesleri koridorda yankılanıyordu. Sturgis elindeki çantayı kanepeye attı ve oturdu. O da uzun bir gün geçirmiş gibi görünüyordu. Grace kiraz ağacından yapılmış büfeye gitti ve kapaklardan ikisini açtı. Kristal bir içki sürahisi aldı ve raftan ona uyan kadehleri seçti. Faroe onu izliyordu. Odada Grace'in sakin dış görünüşünün altındaki öfkeyi hissedebilen tek kişi oydu. ''İçki isteyen?'' diye sordu.
''Lütfen'' dedi Sturgis. ''Viski.''
Grace altın sıvıdan kristal kadehe iki parmak doldurdu ve Stu'ya uzattı. Franklin'in gözleri aç bir şekilde kadehi takip etti. Grace tek kaşını kaldırarak ona baktı. Ted bakışlarını kaçırdı. Grace bir kadeh daha doldurdu ve Ted'in karşısına geçti. Franklin Grace'i nefret dolu bakışlarla süzüyordu. Çok geçmeden Grace'in elindeki kadehi kaptı ve gözleri yaşartacak şekilde tek bir dikişte kafasına dikti. Grace'in gülüşü Faroe'nin tüylerini diken diken etmişti. Faroe kendine asla bu kadın ve oğlunun iyiliği arasına girmemesi gerektiğini anımsattı.
''Zavallı Teddycik'' dedi Grace. Sesinde sempatiden eser yoktu. ''Kaliforniya'daki en pahalı avukatı tutmaya gerektirecek ne yaptın?''
23. ayının sonu, sayfa 280.